Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 28. Ayrım. Çıktık, top ağacına gittik. Annem torununa her zaman yaptığı gibi sürüyle pasta, kek hazırlamış. Hatta o saatte Ali'nin sevdiği domatesli pilava kadar sermişti mazanın üzerine. Anneanne çok tokum, üstelik akşama dedem yemeğe bekliyor dediyse de annem eline bir bardak çay tutuşturdu. Sen bu demli çayı Cenevre'de içmezsin oğlum diyerek. Ali çayından ilk yudumunu almıştı. Telefon çaldı. Babam açtı. Ali'yi istiyorlar dedi biraz şaşkın. Ali bardağını sehpaya bıraktı. Telefona yürüdü. Alo. Evet. Evet. Tamam. Anladım tamam. Yüzü bembeyaz olmuştu. Hayrola Ali? Babam aramış Londra'dan. Beni orada bulamayınca çok kızmış. Hemen geri dönmemi söylemiş. Seni arayan kimdi oğlum? Diye sordu babam. Uşak. Çayını bitirseydin Alimul dedi annem. Çocuğa rahat ver Sitare. O cenaze için burada. Herhalde evde görevleri vardı dedi babam. Ali anneannesiyle dedesine tekrar sarıldı. Çıktık. Arabada giderken herhalde halamla konuştuğumu da sorup öğrendi. Şimdi küfür, kıyamet gidecek bana dedi. Ali'yi içim parçalanarak dedesinin kapısına bıraktım. Evime döndüm. Kapıdan girerken telefon çalmaya başladı. Annem herhalde neler olup bittiğini öğrenmek istiyordu. Açmadım. Ertesi gün cenaze kalabalıktı. Ali'yi ancak uzaktan görebildim çünkü kadınların yoğunlukta olduğu kısımda Tomris'in yanında duruyordum. Cenazeden sonra işe gittim. Yoğun bir günümdü. Bir gün öncenin yapamadığım işi yığılmış beni bekliyordu. Mehmet telefonun ucunda ta Londra'dan babasının evinde olup biteni kontrol ederken duaya da gitmek istemedim. Niyetim kimseyi tedirgin etmek değildi. İşten sonra Yiğit'le kuliste acele bir yemek yedik, evime gelip yattım. O kadar yorgun ve Ali için o kadar kırıktı ki içim, dalmış gitmişim. Kapı ziliyle uyandım, ödüm patladı. Gece yarısı çalan zillerden hep çok korkarım nedense. Yalın ayak kapıya koştum. Kim o? Aç anne, benim. Açtım kapıyı. Karma karışık suratıyla oğlum fırtına gibi içeri girdi. Sen bu gece dedende yatmayacak mıydın? Ne oldu Ali? Ne bu halin? Allah hepsinin cezasını versin. Bir daha suratlarını görmek istemiyorum. Hiçbirinin. Ne oldu? Bu gece burada kalacağım anne. Yarın sabah erkenden uçuyorum zaten. Aç mısın? Yemek yedin mi? Tokum. Onları memnun etmek için yemediğim şey kalmadı. Bana yemekten söz etme. Yatak odasına gidip dolaptan temiz çarşaf çıkardım. Kerim'in yatağına serdim. Hiçbir şey sormamak için dilimi ısırıyordum ama meraktan da ölüyordum. Ali salonda bir sigara içti. Biraz sakinlemiş görünüyordu. Yatağın hazır oğlum. Erken kalkacaksın. Yat haydi. Dedem beni kovdu dedi. Ben sigara içmem. Bir sigara da ben yaktım. Babam dua sırasında telefon etti. Duayı telefondan dinledi. Duadan sonra sofra açıldı. Ev kalabalıktı. Yemek uzadı. Neyse sonra birkaç kişi kaldı. Halam, Ahmet, karısı filan. Bu telefon etti yine. Uşağı orada kimler var diye sormuş. Halamın da evde olduğunu öğrenince beni çağırdı. Bana dedi ki, hemen şimdi gidip halanı kovacaksın. Babamın vekili olarak buradan çıkmanızı ve bir daha bu eve gelmemenizi istiyorum diyeceksin. Ben böyle bir şey söyleyemem baba dedim. Başladı ana avrat küfretmeye bana. Dediğimi yapmazsan sana şunu yaparım, bunu yaparım. Ben de gittim halama, babam evi terk etmenizi istiyor dedim. Halam ağlamaya başladı. Dedem geldi, ne oluyor burada diye sordu. Halam, Ali beni kovuyor deyince dedem de beni kovdu. Ben de kapıyı çarpıp çıktım. Yazıklar olsun. Tüh sana. Ben de kapıyı çarpıp odama gittim. Yatağın üzerine bağdaş kurdum. Sonra birden boşaldım. Gözyaşlarım iplik gibi iniyordu. Ağlamam durunca gidip yüzümü yıkadım. Ali'nin kapısını vurdum. Hiç ses vermedi. Kapıyı açtım. Yatağın içine girmemiş, üzerinde yüzü koyun yatıyordu. Gidip sarıldım oğluma. Başını kucağıma çektim. Eğilip saçlarını öptüm. Bir an hareketsiz durdu kucağımda. Sonra o ağlamaya başladı hışkırıklarla sarsılarak. Hiç konuşmadık. Başı kucağımda uyudu. Yavaşça yastığa bıraktım başını. Süzüldüm odadan. Sabah 7'de uyandığımda gitmişti. Yorgun akıyor sular. Güneş babamın yatağının tam üzerine vuruyordu. Perdeyi çekmek için pencereye yürüdüm ve dışarı bakmamla geri gelmem bir oldu. Anne, Eren geliyor, ne yapacağız dedim. Yavaş sesle söylemiştim ama babam duydu. İstemiyorum bu adamı odamda. Kaç kere söyleyeceğim size. Muhittin, sen de bir tuhafsın vallahi. Seni elinde çiçeklerle ziyarete gelen damadını kovacak halimiz yok. Hasta ziyareti nedir ki? 5 dakika oturur gider. Odama sokmayın, yüzünü görmek istemiyorum dedi yine babam. Ben aşağı ineyim de babam uyuyor filan diyeyim dedim. Kapıda Eren'le burun buruna geldik. Nasılsınız, bir gelişme var mı dedi Eren. Babam yüzünü duvara dönmüş, uyku taklidi yapıyordu. Bugün hep uyuyor dedi annem. Geceleri terden harap oluyor. Ne biz uyuyabiliyoruz ne de o. Gündüzleri yorgunluk atıyor işte böyle. Annemle göz göze gelmemeye çalıştım. Kaç kere söyledim Ayşe'ye dedi Eren. Bu böyle olmaz. Muhittin Bey'i mutlaka Londra'ya götürmeliyiz. Bana dün 2 ayrı doktor tavsiye ettiler. Eren oğlum, Muhittin dışarı gitmek istemez. Hem biz kaldıramayabiliriz. Efendim, bu hastane daha mı ucuz? Eğer çıkış zorluğundan korkuyorsanız ben o işleri halledeceğim şirket yoluyla. Oğlum, burada emekli sandığı var. Var ama doktorlar ortada yok dedi Eren. Bakın bayram 2 hafta sonuna bağlandı. Doktor namına bir Allah'ın kulu yok meydanda. Teşhis koyamadılar. Ateş devam ediyor. Benden söylemesi. Babam kıpırdandı yattığı yerde. Ben atıldım. Eren gel, biz dışarı çıkalım. Yanında konuşmayalım dedim. Eren babam tarafından istenmediğinden habersiz. Ben yine geleceğim efendim. Allah'a ısmarladık dedi. Odadan çıkarken annemi dudaklarını ısırırken gördüm. Annem, anneannem ve en önemlisi ben bağışlamıştım da çoktan. Babam kızını aldatan damadını asla affetmiyordu. Hastanenin ziyaretçiler bölümüne yürüdük Eren'le. Ben araştırıyorum. Hafta sonuna kadar bütün bilgileri getireceğim. Babanı alır gidersin. Eren, ben çalışıyorum. Öyle keyfime göre gidemem dedim konuyu kapatmak için. Hayat memat meselesi bu. Keyfin için gitmiyorsun ki. Sen gidemezsen annen gider yanında. Bakarız. Çocuklarla konuştun mu? İyiler mi? Onları düşünme. Annem başlarında dedi Eren. Kerim'le Selim'i Koko'yla Bodrum'a yollamıştık. Eren'in kalkıp gitmesi için gözlerinin içine bakıyordum. Mete ile Ali ne zaman geliyorlar diye sordu. Yarın dedim. Karşılamamı ister misin? Filiz karşılayacak. Birkaç gün görsünler dedelerini, sonra onları da yollarız Bodrum'a. Mehmet de burada, belki o da isterse çocukları... Hıh dedi Eren, ben Cenevre'deyken konuştum çocuklarla. Bütün kış boyunca bir kere olsun aramamış onları. Çocuklar da onu aramamışlardır. Yılbaşında ve doğum gününde kart atmışlar. Telefon etselerdi, küfür işitmek için mi dedi Eren. Teşekkür ederim ilgilendiğin için dedim, ayağa kalktım. O da ayaklandı ben kalkınca. Ben kaçayım dedi, yine uğrayacağım. Eren, geldiğinde beni bir ara aşağıdan. Babamın bazen altında ördek filan oluyor da. Ne ördeği? Hayda. Bazen tuvaletini yapıyor ya, biri girerse çok utanıyor, onun için dedimdi. Ha, peki dedi Eren. Babamın odasına koştum. Annemle hala münakaşadaydılar. Beni görünce diklendi. Bak Ayşe, katiyen beni Londra'ya filan yollamaya kalkmayın. Gitmem. Bu eski kocana da söyle gelmesin. İstemiyorum. Peki baba dedim. Ne dolanıyor etrafımızda? Ondan yardım isteyen mi var? Madem bu kadar düşkündü bize, senin kıymetini bilseydi. Tamam Muhittin, uzatma, sinirleniyorsun. Bak yine ateşin çıkacak dedi annem. Yarın torunların geliyor babacığım dedim. Mete ile Ali yedirirler artık senin yarınki akşam yemeğini. Beni bu halde görmeselerdi. Ne varmış halinde? İnsan hasta olmaz mı? Hastalık da sağlık da insan için ilahi Muhittin dedi annem. Anne ben çıkıyorum. Babamın çorbasını hazırlayıp getireceğim. Ben gelmeden yemek getirirlerse sakın yedirme, beni bekle. Hastane yemeğini yedirir miyim kızım ben ona dedi annem. Odadan çıkarken Ayşe yarın ayın biri o dergiyi almayı unutma diye seslendi babam. Yüreğime bir bıçak saplanır gibi oldu. Olur baba dedim. Ama babama yazdığım şiirin dergide hiç çıkmayacağını biliyordum artık. Çünkü Nisan ayında çıkmadığı gibi Mayıs'ın birinde de çıkmamıştı ve ben bu sefer telefon edip niye çıkmadı diye sormamıştım. Amerikan hastanesine 3 adım uzaklıktaki evime sırtımda bu yükle yürüdüm. Götürmez olsaydım şiirimi o dergiye, söylemez olsaydım babama. Ben ki hayatın ocağında her Allah'ın günü insana dair yeni bir şey öğrenerek pişiyordum. Nasıl inandım bana verilen söze? Ben tutamayacağım sözü asla vermem diye herkesi kendim gibi niye zannettim? Mutfağa girip sebzeleri yıkadım, doğradım. Sebzeler kaynarken babama gitmeden önce divanın üzerine fırlattığım iş dosyalarımı aldım elime. Yapacak çok işim vardı. Babam hastalandığından beri işimi ihmal ediyordum. Allah'tan Nil açığımı kapatıyordu ben yokken. Kılıç yarası. Çocukları karşılamaya Filiz gitmişti. Ben onlarla işten çıktıktan sonra hastanede buluşacaktım. Şu Filiz olmasaydı ne yapardım diye düşündüm. O kadar yardımcı oluyordu ki bana kuzenim, doğdukları günden beri çocuklarımın hayatındaki teyze eksiğini mükemmel kapatıyordu. Benim olmadığım zamanlarda Kerim'le Selim'in her şeyiyle ilgilenmişti. Disiplinliydi de. Kerim anneannesine geçirdiği dişini, çektirdiği nazını Filiz'e geçiremediği için bir keresinde "Niye sözünü dinleyecekmişim Filiz'in? Benim teyzem bile değil." demişti. "Nasıl değil? Kardeşin mi o senin?" "Sayılır. Teyzemin kızı." Hiç de değil. O anneannemin teyzesinin kızı. Aslında doğru söylüyordu. Bala eniştemle teyzem evlenebilmek için o kadar uzun zaman beklemişlerdi ki onların çocukları benim kuşağıma denk gelmişti. Filiz, Bülent dayımın kızları gibi benden de küçüktü üstelik. Kerim, ukalalık etme. Filiz senin teyzen. Bir daha duymayacağım bu lafları. Bak ilk dayağını yersin benden demiştim. Filiz şimdi de bana hastanede yardımcı oluyordu. Annem her geçen gün biraz daha yorulduğu, morali bozuk olduğu, getirdiği onca doktorun tavsiyelerini birbirine karıştırdığı için ben işteyken Filiz'i dikiyordum annemle babamın başına. Hastaneye vardığımda çocuklar gelmiş dedeleriyle oturuyorlardı. Dedelerini ilk defa hasta yatağında gördükleri için sarsılmışlardı. Sarıldım onlara, özlemeye alıştığım güzel yüzlerini öptüm, öptüm. Sen gelmeden önce ben diyordum ki çocuklara dedi babam, babayla dargınlık olmaz. Babalarını mutlaka arasınlar ve mesele neyse karşı karşıya oturup çözsünler. Babamla konuşulmuyor dede. Denediniz mi oğlum? Telefonla bize ağız dolusu küfrediyor. Adımız eşek oğlu eşek. Telefon başka, yüz yüze konuşmak başka. Bugüne kadar hep karısı vasıtasıyla halletmeye çalıştınız sorunları. Artık büyüdünüz çocuklar. Anneyle babayla aracı kullanılmaz. Bakın eğer babanızı aramadan dönerseniz size hakkımı helal etmem. Arayacaksınız, bir yerde buluşacaksınız, sonra bana anlattıklarınızı sakin sakin, hiç heyecanlanmadan ona da anlatacaksınız. Ben sizi anlıyorsam babanız niye anlamasın? Mete, yapın dedenizin dediğini dedim. Ben aramam, Ali arasın. Ali arayacak olursa gider misin? Dedemin hatırı için giderim. Ali'ye baktım. Eve gidince telefon ederim ama göreceksiniz bizi dinlemeyecek bile dedi Ali. Yarım günde olsa çalışmaya başladığından beri yüzüne eli ekmek tutan insanların olgunluğu yerleşmişti. Denemesi sizden. En azından biz elimizden geleni yaptık dersiniz. Hakikaten babayla dargınlık olmaz çocuklar. Ben kendimi babamla dargın rüyamda görsem inanmam. Dedemin kızı olmak zaten bir rüya anneciğim dedi Mete. Evet, iyi bir babanın evladı olmak gerçekten güzel bir rüya gibiydi. Ben bunu biliyordum. Bir baba yüzünden hayatın kabusa dönebileceğini de zaman içinde öğrendim. 3 gün sonra işten dönmüş, evde Mete ile Ali'yi bekliyordum. Babalarına telefon etmiş, bir randevu ayarlamışlardı. Babaları karısıyla Hilton Oteli'nde kalıyordu. Mehmet oğullarıyla otelin kafesinde görüşmek istemiş. Babaları herkesin içinde bağırıp çağıramaz diye buna memnun olmuştu çocuklar. Bir gece öncesinde saatlerce dil dökmüştüm kabalık etmemeleri, haklı bile olsalar seslerini yükseltmemeleri için. Sadece neden iletişim kuramadığınızı sorun. Bize niye kızıyorsun deyin. Onun diyeceklerini de dinleyin. Sizler de sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz. Haylazlıklarınız var. Sınıfta çakmışlığınız var. Lütfen çocuklar, bu sizin istikbaliniz. Kavga etmeden efendi gibi konuşun babanızla demekten dilimde tüy bitmişti. Oysa Mehmet benim sürekli olarak oğlanları kışkırttığımı zannediyordu. Yüksek eğitimleri bitmeden askere gitmelerine karşı çıktığım için Ali ile annenize söyleyin ne ekerse onu biçer diye haber yollamıştı bana bir keresinde. Doğru demiş. Ben sevgi, şefkat, anlayış ektim, fedakarlık ektim ve karşılığında dürüst, çalışkan, ailelerine bağlı pırıl pırıl 4 evlat biçtim. Çocukların babalarıyla konuşmaya gitmelerinden bir gece önce üçümüz de doğru dürüst uyuyamamıştık. Onlar heyecandan, ben çocuklarımın huzur ve menfaati için görüşmenin iyi geçmesine dua etmekten. Mete ile Ali sabah babama uğradılar. Öğle yemeğini benim işime yakın bir kafeteryada yedik. Ben işe dönerken onlar görüşmeye gittiler. Öğleden sonra işten erkence döndüm. Evde pencerenin önünde ayakta durmuş sokağı gözlüyordum. Mete tek başına sokağımıza saptı. Kapıya koşup o çalmadan açtım. Aa Mete, ne oldu oğlum, iyi misin? Zaten her zaman soluk renkli olan çocuğumun kül gibiydi yüzü. Gözlerinin altı çökmüştü. Ali nerede? Bilmiyorum. Beraber değil miydiniz? O benden ayrıldı. Adadan bir arkadaşımız vardır. Onunla gitti. Babanla nasıl geçti? Anlatsana. Mete mutfağa gitti. Su çıkardı buzdolabından. Elleri titriyordu. Suyu bardağa koyarken etrafa saçtı. Mete bir şey olmuş. Çabuk anlat. Anneciğim, otur şuraya. Ali eve dönmeden anlatayım. Bunlar çıldırmış. Karı koca akıllarını oynatmışlar. İçlerine şeytan girmiş gibi neler söylüyorlar. Ikınıp sıkınıyordu Mete, ağzındaki lafı çıkaramıyordu. Şimşek hızıyla aklımdan bin bir düşünce geçti ve çok uzaklarda kalmış bir telefon konuşmasından fırlayan bir ok gelip kalbime saplandı. Anneciğim, bunlar diyorlar ki, bunlar... Sonunda ağzından baklayı çıkardı Mete. Ali babamın oğlu değilmiş. Ahmet'ten duyup mahalle karısı dedikodusu zannettiğim ve üstünde bile durmadığım laflar şimdi tokat gibi indi yüzüme. Allah bu Mehmet'i nasıl biliyorsa öyle yapsın dedim içimden. Ali ne yaptı? Ali bilmiyor ki. Biz önce kafede babamla oturduk, konuştuk. Bir yere varmayan bir konuşmaydı. İlla gelip askerlik yapmamızı istiyor. Biz de üniversite bitince nasılsa yapacağız dedik. Onu geç. Sen bana sonra ne oldu onu anlat. Anlaşıldı ki halamın sözünü ettiği dedemin fonunu değiştirtmiş, bize para vermeyecek. Öyle olsun dedik. Biz başımızın çaresine bakarız. Askere de herkes gibi üniversiteyi bitirince gideriz. Sonra kalktık. Tam ayrılacağız. Bana dedi ki, sen benimle yukarı gel dedi. Ali de tabii ki bizimle geliyordu. Ali'ye sen evine dön, Mete ile bir şey konuşacağım dedi. Ali şaşırdı. Bozuldu da biraz. Tam o sırada bizim Büyükada'dan bir çocukluk arkadaşımız girdi Hilton'a. Bizi görünce çok sevindi. Ayaküstü birkaç laf ettik. Babam bana lafın bitince yukarı gel dedi yine. Ali o arkadaşla takıldı. Bir yere gideceklerdi. Bana da söylediler gidecekleri yeri ama benim hiçbir yere gidecek halim kalmadı. Eve döndüm. 28. ayrımın sonu. Sayfa 263. Devamı 29. ayrımda.